Ayrım 6. Paris ve Londra'da 5 parasız. George Orwell. Sayfa 75. 11. bölüm. Neticede anlaşmamı bozmadım. Çünkü Auber de Géant kontratta ses çıkana kadar 6 hafta geçmişti. Bu sırada Hotel X'de çalıştım. 4 gün kafeteride, bir gün 4. katta garson olarak yardımcı, bir günde yemek salonunun bulaşıklarını yıkayan kadının yerine geçerek. Şansıma tatil günüm pazardı ama bazen biri hastalanınca o günde çalışmam gerekiyordu. Sabah 7'den öğlen 2'ye ve akşam 5'ten saat 9'a kadar. Yani 11 saat çalışıyordum ama yemek salonunun bulaşıklarını yıkayınca bu 14 saate çıkıyordu. Parisli bir plongörün gündelik ölçütüne göre olağanüstü derecede kısa saatler bunlar. Bu hayatın tek zorlu yanı o labirentimsi mahzenlerin korkunç sıcaklığı ve havasızlığıydı. Büyük ve düzenli bir yer olan otel bunun haricinde rahat sayılıyordu. Kafeteryamız 6 metreye 2 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğinde kasvetli bir mahzendi ve kahve makineleri, ekmek kesicileriyle benzeri eşyalarla öyle tıklım tıkış doluydu ki bir şeye çarpmadan yürünemiyordu. Fazla ışık vermeyen tek bir ampulle ve şiddetli alevler püskürten 4-5 ocakla aydınlanıyordu. İçerideki termometre 40 derecenin altını hiç göstermiyordu. Gün içinde bazen 55 dereceye çıktığı bile oluyordu. Bir uçta 5 tane servis asansörü vardı. Diğer uçta da içinde süt ile tereyağını tuttuğumuz bir buzhane. Buzhaneye girdiğinizde bir adımda ısı 40 derece düşüyordu. Bu bana Gölant'ın buzdağları ve Hindistan'ın mercan kıyılarıyla ilgili bir ilahi hatırlattı. Kafeteryada Boris'le benden başka iki adam daha çalışıyordu. Biri Mario, çabuk heyecanlanan iri yarı bir İtalyan. Teatral el kol hareketleriyle bir trafik polisini andırıyordu. Diğeri Macar dediğimiz kıllı kaba saba bir hayvandı. Sanırım Transilvanya ya da daha da uzak bir yerden geliyordu. Macar dışında hepimiz cüsseliydik ve yoğun iş saatlerinde sürekli çarpışıyorduk. Kafeteryadaki iş düzensizdi. Hiçbir zaman boş kalmıyorduk ama asıl iş 2 saatlik taşkınlıklar halinde geliyordu. Her bir taşkına bir el ateş diyorduk. İlk bir el ateş 8'de, üst katlardaki konuklar uyanıp kahvaltı istemeye başladığında yaşanıyordu. Saat 8'de aniden bodrumun her yerinde patırtılar ve bağırışlar yankılanıyordu. Dört bir yanda ziller çalıyor, mavi önlüklü adamlar koridorda koşturuyor, servis asansörlerimiz aynı anda çarparak iniyor ve 5 katın peşinden de garsonlar asansör boşluklarından aşağı küfürler savuruyordu. Tüm görevlerimizi hatırlamıyorum ama çay, kahve ve çikolata hazırlamayı, mutfaktan yemekleri, bodrumdan şarapları, yemek salonundan meyve ve benzeri şeyleri getirmeyi, ekmek dilimleyip kızartmayı, tereyağı küpleye yuvarlamayı, reçel tartmayı, süt kutularını açmayı, kesme şekerleri saymayı, yumurta haşlamayı, yulaf lapası pişirmeyi, buz dövmeyi, kahve öğütmeyi içeriyordu ve tüm bunlar 102-100 müşteri için yapılıyordu. Mutfak 30 metre, yemek salonu da 60-70 metre ötedeydi. Servis asansörü yolladığımız her şeyi fişe geçirmemiz, fişleri de itinayla dosyalamamız gerekiyordu. Tek bir küp şeker kaybolsa dahi sorun çıkıyordu. Bunun yanı sıra çalışanlara sürekli ekmek ve kahve vermek ve üst kattaki garsonların yemeklerini götürmek zorundaydık. Genel olarak karmaşık bir işti. Hesabıma göre gün içinde 25 kilometre yürümek ya da koşmak gerekiyordu. Yine de işin yoruculuğu bedenselden çok zihinseldi. Görünürde bu aptalca yamaklık işinden daha kolay bir şey olamaz ama telaş edilince şaşırtıcı derecede zorlaşıyor. Çeşitli işler arasında sürekli geçiş yapmanız gerekiyor. Bir iskambil destesini zamana karşı yarışarak düzenlemeye benziyor bu. Söz gelimi ekmek kızartıyorsunuz ki küt, servis asansörü çay, ekmek ve 3 franklı reçel siparişiyle aşağı iniyor ve aynı anda küt, çırpılmış yumurta, kahve ve greyfurt için bir başka sipariş geliyor. Yumurta için mutfağa, meyve için yemek odasına gidiyor, ekmeğiniz yanmadan dönmek için şimşek hızında hareket ediyorsunuz. Bu sırada çay ile kahvenin yanı sıra hala beklemekte olan bir düzine başka siparişi hatırlamanız gerekiyor. Aynı anda peşinize takılmış, kayıp bir soda şişesiyle ilgili sıkıntı çıkaran bir garsonla tartışıyorsunuz. Bu iş zannedilenden daha fazla zeka gerektiriyor. Mario güvenilir bir kafeteryacı olmak için bir yıl gerektiğini söylerken kuşkusuz haklıydı. 8 ile 10.30 arası bir nevi hezeyan halinde geçiyordu. Bazen hayattaki son 5 dakikamızı yaşıyormuşuz gibi bir hızla hareket ediyorduk. Bazen de tüm siparişlerin kesildiği ve her şeyin bir anlığına sessizleşmiş gibi göründüğü ani durgunluklar yaşanıyordu. Sonra yerdeki çöpleri süpürüyor, yeniden talaş atıyor ve çanak çanak şarap, kahve ya da su içiyorduk. Yeter ki sıvı olsun. Çalışırken sık sık buz parçaları koparıp emiyorduk. Ocakların ısısı mide bulandırıcıydı. Gün içinde litrelerce içecek yuvarlıyorduk. Birkaç saat içinde önlüklerimiz bile terden sırılsıklam oluyordu. Kimi zamanlar iş çok aksıyordu. Mario bizi toparlamasa müşterilerin bir kısmı kahvaltısız kalırdı. Mario kafeteryada 14 yıldır çalışıyordu ve iki işi arasında bir saniyeyi bile boşa harcamama yeteneğine sahipti. Macar çok aptaldı. Ben tecrübesizdim. Boris de kısmen sakat bacağı yüzünden, kısmen garsonluktan sonra kafeteryada çalışmaya utandığından ense yapıyordu ama Mario muhteşemdi. Kafeteryanın ortasında uzun kollarını açıp bir eliyle kahve demliğini doldururken diğer eliyle yumurta haşlaması, aynı anda kızaran ekmeğe göz kulak olup Macar'a talimatlar savurması, aralarda Rigoletto'dan parçalar söylemesi hakikaten takdire şayandı. Patron onu el üstünde tutuyordu. Bizim gibi 500 değil ayda 1000 frank alıyordu. Kahvaltının keşmekeşi 10.30'da bitiyordu. Sonra kafetere masalarını siliyor, yeri süpürüyor, pirinç tencere ile tavaları parlatıyor ve iyi sabahlarda sigara içmek için teker teker lavaboya gidiyorduk. Bu rahatlama saatimizdi. Ama göreceli bir rahatlama. Çünkü öğle yemeği için sadece 10 dakikamız vardı ve bu 10 dakika muhakkak bölünüyordu. Müşterilerin 12 ile 2 arasında öğle yemeği vakti de kahvaltı gibi bir hengameydi. İşimiz çoğunlukla mutfaktan yemekleri almaktan oluşurdu. Bu da sürekli aşçıların sövgülerine maruz kalmak demekti. Aşçılar bu noktada ocaklarının başında 4-5 saattir ter döküyorlardı ve hepsinin de tansiyonu yükselmişti. İkide aniden özgür adamlar oluyorduk. Önlüklerimizi çıkarıp paltolarımızı giyiyor ve kendimizi dışarı atıyorduk. Paramız olduğunda en yakındaki bistroya gidiyorduk. Ocak ateşiyle aydınlanan o mahzenlerden sokağa çıkmak tuhaf bir histi. Hava insanı kör edecek kadar berrak ve soğuk geliyordu. Arktik bir yaz günü gibi tüm o ter ve yemek kokularından sonra benzin kokusu da ne tatlı geliyordu. Bazen bistrolarda aşçılarımızdan ve garsonlarımızdan birileriyle karşılaşırdık. Bize sıcak davranır, içki ısmarlarlardı. İçeride onların köleleriydik. Ama otel hayatının adetine göre mesai saatleri dışında herkes eşittir ve Enguel'de unutulur. 5'e çeyrek kala otele dönüyorduk. 6.30'a kadar hiç sipariş gelmiyordu. Biz de bu süre zarfında gümüşleri parlatıyor, kahve makinelerini temizliyor ve başka ufak tefek işlerle uğraşıyorduk. Sonra günün en büyük keşmekeşi başlıyordu. Akşam yemeği saati. Keşke kısa bir süreliğine Zola olabilsem. Sırf o akşam yemeği saatini betimleyebilmek için. Durum temelde şöyleydi. 100 ya da 200 kişinin her biri 5-6 çeşitten oluşan farklı farklı yemekler talep ediyordu. Ve 50 ya da 60 kişi bu yemekleri pişirip servis etmek, ardından ortalığı temizlemek zorundaydı. Lokantacılık tecrübesi olan biri bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Ve iş yükünün ikiye katlandığı bu süre zarfında tüm ekip bitap düşmüş, bir kısmı da sarhoş olmuş oluyordu. Manzarayı sayfalarca anlatsam bile gerçekte nasıl olduğunu yansıtmayı başaramam. Dar koridorlarda ileri geri gidişler, çarpışmalar, bağırışmalar, kasalarla ve tepsilerle ve buz parçalarıyla cebelleşmeler, Sıcak, karanlık, uzatmaya vakit olmayan öfke dolu, azılı tartışmalar tasvirin ötesinde. Bodrum'a ilk defa inen biri kendini manyaklar koğuşunda bulduğunu zannederdi. Tüm bu kaosun içindeki düzeni ancak sonraları otelin işleyişini anlayınca görebildim. 8.30'da iş bir anda kesiliyordu. 9'a kadar serbest değildik ama kendimizi sere serpe yere atıyor ve içecek bir şey almak için buzluğa gidemeyecek kadar tembel bir halde öylece uzanıp bacaklarımızı dinlendiriyorduk. Bazen şef de personel bira şişeleriyle çıka geliyordu. Zira zor bir gün geçirdiğimizde otel bizde fazladan bira veriyordu. Verdikleri yemek tatsız tuzsuzdu ama patron içki konusunda cimri değildi. Günde 2 litre şarap almamıza müsaade ediyordu. Çünkü bir plöngürün 2 litre almazsa 3 litre çalacağını iyi biliyordu. Şişelerin dibindeki son yudumları da alabiliyor, bu yüzden genellikle fazla içiyorduk. İyi bir şeydi bu, zira çıkır keyif olunca da daha hızlı çalışılıyordu sanki. Haftanın 4 günü böyle geçiyordu. Geri kalan diğer iş gününün biri daha iyi, diğeri daha kötüydü. Bir hafta bu hayatı sürdürdükten sonra tatile ihtiyacı hissettim. Cumartesi gecesi bistromuzdaki insanlar sarhoş olmakla meşguldü. Ertesi gün izinli olduğumdan ben de onlara katılmaya çoktan hazırdım. Hepimiz yatağa sabahın ikisinde sarhoş gittik. Öğlene kadar uyumayı planlıyorduk. 5.30'da aniden uyandırıldım. Otelden yollanan bir gece bekçisi başucumda duruyordu. Çarşafı çekip beni sertçe sarstı. "Kalk," dedi. "İyice kafayı bulmuşsun, değil mi? Neyse boş ver. Otelde eleman eksiği var. Bugün çalışman lazım." "Neden çalışacakmışım?" diye itiraz ettim. "Bugün izin günüm." "İzin günüymüş. İş var, kalk." Kalkıp dışarı çıktım. Belim kırılmış ve kafamın içine kızgın korlar dökülmüş gibi hissediyordum. Kanımca bütün bir gün çalışmama imkan yoktu. Ama yine de Bodrum'da sadece bir saat kaldıktan sonra kendimi gayet iyi hissettiğimi fark ettim. Anlaşılan o mahzenlerin ısısı tıpkı bir hamam gibi ne kadar olursa olsun içtiğinizi terle atmanızı sağlıyordu. Plöngürler bunu biliyor ve buna güveniyorlar. Plöngörlerin hayatının mükafatlandırılarından biri de litrelerce şarabı yuvarlayıp fazla zararını görmeden terle atabilme gücüdür. 12. Bölüm. Otelde geçirdiğim en iyi zaman hiç şüphesiz 4. kattaki garsona yardıma gittiğim zamandı. Kafeteryada servis asansörüyle aracılığıyla iletişim kurulan küçük bir kilerde çalışıyorduk. Mahzenlerden sonra harikulade serin geliyordu. İşte çoğunlukla gümüşler ve kadehleri parlatmaktan oluşuyordu ki bu insani bir iştir. Garson Valenti iyi biriydi. Baş başa kaldığımızda bana neredeyse akranıymışım gibi davranıyordu. Gerçi başkalarının yanında beni terslemesi gerekiyordu. Çünkü bir garsonun plangürlerle samimiyet kurması yakışık almaz. Bazen iyi bir gün geçirdiğinde bana 5 frank bahşiş veriyordu. Alımlı bir gençti. 24 yaşındaydı ama 18 gösteriyordu ve çoğu garson gibi kendini ve giysilerini taşımayı iyi biliyordu. Siyah frakı ve beyaz papyonuyla, taze yüzü ve parlak kahverengi saçlarıyla tam bir Eton, İngiltere'nin en eski ve seçkin yatılı okullarından biri, öğrencisini andırıyordu. Oysa 12 yaşından beri ekmeğini kendi kazanıyordu ve kelimenin gerçek anlamıyla sokaktan gelmişti. Deneyimlerinin arasında pasaportu olmadan İtalya sınırından geçmek, kuzeydeki bulvarda el arabasıyla kestane satmak, Londra'da izinsiz çalışmaktan 50 gün hapis cezası almak ve bir otelde kendisine kur yapan zengin ihtiyar bir kadından hediye olarak elmas bir yüzük aldıktan sonra yüzüğü çalmakla suçlanmak vardı. Boş anlarımızda asansör boşluğunda oturup sigara içerken onunla sohbet etmek hoşuma gidiyordu. En kötü günüm yemek salonunun bulaşığını yıkadığım gündü. Tabakları değil, onlar mutfakta yıkanıyordu. Sadece diğer çanak çömleği, gümüşleri, bıçakları ve kadehleri yıkamam gerekiyordu ama bu kadarı bile 13 saatlik mesai demekti. Gün içerisinde 30-40 tane bulaşık bezi değiştiriyordum. Fransa'da kullanılan çağ dışı yöntemler yüzünden bulaşık yıkamak iki kat zordu. Damlalık sepeti diye bir şey duyulmamıştı. Sabun tozu yoktu. Sadece o yapış yapış Arap sabunu vardı ve Paris'in sert suyunda köpürmek bilmiyordu. Kiler ile bulaşıkhanenin birleşimi olan ve doğrudan yemek salonuna açılan kirli, kalabalık bir odacıkta çalışıyordum. Bulaşık yıkamanın yanı sıra garsonların yemeklerini getirip masalarına servis etmem gerekiyordu. Garsonların çoğu dayanılmayacak derecede küstahtı ve azıcık nezaket görebilmek için birkaç kere yumruklarımı konuşturmak zorunda kaldım. Normal zamanlarda bulaşıkları yıkayan kadının hayatını cehenneme çevirmişlerdi. O pis, küçük bulaşıkhaneye bakıp yemek salonuyla aramızda yalnızca çift kanatlı bir kapının bulunduğunu düşünmek çok komikti. Yan tarafta büyük bir ihtişam içinde pırıl pırıl masa örtüleri, vazo vazo çiçekler, aynalar, yaldızlı kornişler, renkli melek heykelleri, müşteriler oturuyordu ve burada yalnızca birkaç metre ötede ise tüm pisliğin içinde biz. Çünkü gerçekten de mide bulandıran bir pisliğin içindeydik. Yerleri süpürmeye akşama kadar fırsat olmuyordu ve sabunlu su, marul yaprağı, yırtık kağıtları ile çiğnenmiş yiyeceklerden oluşan bir bileşimin içinde yüzüyorduk. Bir düzüne garson ceketlerini çıkarmış, terli koltuk altlarını sergileyerek masada oturuyor, salataları karıştırıp baş parmaklarını krema kaselerine daldırıyorlardı. Odaya yiyecek ile ter karışımı iğrenç bir koku hakimdi. Dolaplarda tabak yığınlarının ardında her yerde garsonların aşırdığı yiyeceklerden oluşan pis yığınlar duruyordu. Sadece iki tane lavabo vardı ve evye yoktu. Bir garsonun yüzünü temiz tabak çanaklarının durulandığı suda yıkaması gayet alışılageldik bir durumdu. Ama müşteriler bunların hiçbirini görmüyordu. Yemek salonu kapısının ardında hasır bir paspas ile bir ayna vardı. Ve garsonlar kendilerine çeki düzen verip içeri piri pak bir şekilde giriyordu. Bir garsonun otelin yemek salonuna girişini görmek çok öğretici. Garson kapıdan geçerken aniden bir dönüşüm geçiriyor. Omuzlarının duruşu değişiyor. Tüm kir, telaş ve öfke bir anda geride bırakılıyor. Halının üstünde ciddi, papazvari bir edayla kayıyor. Ateşli bir İtalyan olan asistan, "Beni delirtiyorsun." Şarap şişesi kıran bir çırağı azarlamak için yemek salonunun kapısında duraklamasını hatırlıyorum. Yumruğunu kafasının üstünde sallayarak şöyle bağırmıştı. Neyse ki kapı aşağı yukarı ses geçirmezdi. "Beni delirtiyorsun. Bir de kendine garson mu diyorsun? Seni piç kurusu. Sen kim? Garsonluk kim? Ananın geldiği kerhanenin yerlerini silmeye bile layık değilsin." Kelimeler kifayetsiz kalınca kapıya döndü ve kapıyı açarken gürültülü bir biçimde osurdu. İtalyanların en sevdiği hakaretti bu. Sonra yemek salonuna girdi ve elinde tabakla bir kuğu kadar zarif bir biçimde süzüldü. 10 saniye sonra bir müşterinin önünde saygıyla eğiliyordu. Ve onun eğilmesini, eğitimli garsonlara has bir şekilde nazik nazik gülümsemesini izlerken, kendisine böyle bir aristokrat hizmet ettiği için müşterinin mahcup olduğunu düşünmeden edemiyordunuz. Bu temizlik işi bütünüyle mide bulandırıcıydı. Zor değil, sıkıcı ve anlatılamayacak denli saçma bir iş. Bazılarının böyle mesleklerde onlarca yıl harcadığını düşünmek çok ürkütücü. Yerine geçtiğim kadın nereden baksanız 60 yaşında vardı ve her yıl haftada 6 gün günde 13 saat musluğun önünde dikiliyordu. Üstüne üstlük garsonların gazabına uğrayarak. Eskiden aktris olduğunu söylüyordu. Sanırım aslında bir fahişeydi. Çoğu fahişe sonunda temizlikçi oluyor. Yaşına ve sürdüğü hayata rağmen parlak sarı bir peruk takmasını, 20'sinde bir genç kız gibi gözlerine kalem çekip yanaklarını boyamasını görmek çok tuhaftı. Demek 78 saatlik mesaiyle geçen bir haftanın sonunda bile insan bir nebze zinde kalabiliyor. 6. ayrımın sonu. Sayfa 84.